Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrüresin. Bugün 26 Ocak yani Dünya Gümrük Günü. Küresel ticaretin can damarı olan gümrüklerin önemini, değişen dünya ekonomisindeki yerini ve elbette sıcak gündem başlıklarını konuşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun. Bir yanda ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti sarsan yeni gümrük vergisi tehditleri, diğer yanda Türkiye'nin dış ticaretini yakından ilgilendiren yeni gümrük kanunu çalışmaları var. Bu karmaşık tabloyu ve ekonomik yansımalarını değerlendirmek üzere stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Ali Rıza Solmaz hocamız bizlerle. Hocamızın özellikle uluslararası iktisat, kalkınma iktisatı ve iktisatta büyüme alanlarındaki uzmanlığıyla bugünkü tabloyu çok daha net okuyacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Dinleyenlerimiz için sizi tanıyabilir miyiz?
Ali Rıza Solmaz, Kocaeli Üniversitesi dediğiniz gibi iktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır burada görev yapıyorum. 1,5 yıldır da doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
İlk sorumla başlıyorum o zaman hocam. Dünya gümrük, sizin çalışma alanınız olan uluslararası iktisat perspektifinden baktığımızda gümrükler sadece bir vergi toplama merkezi mi yoksa ekonomik kalkınmanın stratejik bir aracı mıdır?
Gümrükleri sadece vergi toplama merkezi olarak nitelendirmek çok eksik kalır. Belki tarihsel anlamda baktığımızda ilk etapta rolleri bu şekilde olabilir. Ortaya çıkışları bu şekilde olabilir. Ancak günümüzde ticaretin maliyetini belirlemede önemli bir rolleri var. Gerek tarife oranlarıyla olsun, işte bir ithal bir ürünün piyasaya girdiğindeki fiyatını arttırarak onun rekabetçiliğini etkileyebilir. Bunun yanında ulusal sanayi politikalarının uygulama aracı olarak da gümrükler dikkat çekiyor. Özellikle hangi sektörlerin korunacağı, hangi sektörlerin uluslararası rekabete konu olacağını belirlemede tarifelerin çok önemli bir rolü var. Ama burada şunu belirtmek gerekir. Yani yanlış sektörlerin korunuyor olması bu sefer tüketici refahında bir azalma meydana getirebilir. Buna dikkat etmek lazım. Keza burada Hamilton ve List'in infant industry argument dediği, işte bebek endüstri argümanı diye bir argümanımız var. Yani eğer ki siz böyle genç, küçük ölçekte üretim yapan ancak potansiyele sahip sektörleri koruduğunuzda bunların ileride büyük ölçekli üretime geçtiğinde rekabet edebilirliğini sağlamış olabilirsiniz. Ancak dediğim gibi yanlış sektörlerin korunması tüketici refahında ciddi bir kaybı yol açabilir. Bir de artık günümüzde sürdürülebilirlik ve güvenlik anlamında da bir rolü var. Yani bizim ithal ettiğimiz ürünlerde örneğin belli çevre, sağlık standartları aranıyor. Yani bir oyuncağı düşünün, işte onda kanserojen ve toksik maddeler yüksek olabilir. Bu standartlarla gümrük önemli roller oynamaya devam ediyor.
Hocam peki gümrüklerin dijitalleşmesi ve modernizasyonu iktisadi büyüme üzerinde nasıl bir çarpan etkisi yaratıyor?
Gümrükler ticaret aracılığıyla bir çarpan etkisi meydana getirebiliyor. Gümrüklerin hızlı işleyişi, gümrük süreçlerinin hızlı olması ticaret yaratıcı etki meydana getirebilir. Ticaretin hızlı olması, sermayenin hızlı dönmesi ihracat kanalıyla beraber firmaların da ülkenin de hızlı büyümesini sağlayabilir. Bu şekilde özetleyebiliriz bunu.
Hocam peki Dünya Gümrük Örgütü her yıl farklı bir tema belirliyor. Bu yılın teması ışığında küresel ticaretin mevcut durumunu nasıl özetlersiniz?
Bu yılın teması gümrük, teyakkuz ve kararlılıkla toplumu korur diye bir tema belirlendi. Az önce bahsettiğim aslında işte sağlık, çevre gibi standartları bu kapsamda değerlendirebiliriz. Günümüzde baktığımızda jeopolitik riskler var. İşte bir yanda siyasi gerilimler var, askeri gerilimler var. Haricinde işte meşhur olan artık popülerlik kazanan e-ticaret sitelerinden ithal ettiğimiz ürünler vesaire var. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim sağlık standartları, çevre standartları, şimdi karbon ayak izinden bahsediyoruz örneğin mesela. Bunun yanında yine dediğim gibi toksik ve kanserojen madde içermesinden bahsediyoruz. Gümrük bu anlamıyla toplumu korumaya artık daha önem verir bir şekilde devam ediyor.
Hocam gündemin en sıcak maddesiyle devam edelim. ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez çeşitli ülkelere yönelik ciddi gümrük vergisi tehditlerinde bulundu. Bir uluslararası iktisat uzmanı olarak dünyanın yeniden katı bir korumacılık dönemine girdiğini söyleyebilir miyiz?
Buradaki korumacılık 1930'ların içe kapanma korumacılığı ile karıştırmamak lazım buradaki korumacılığı. Yani arada ciddi anlamda farklar var. Trump'ın uyguladığı ya da bu tarife tehditleri üç başlık altında bunların amacını derleyebiliriz aslında. Trump'ın amacını. Birincisi ulusal güvenlik gerekçesiyle işte stratejik sektörlerin tekrar ABD'de üretim gerçekleştirmesini istiyor. Yani bunlar içerisinde çelik var, alüminyum var. Başta bunları sayabiliriz. %50'ye yakın bir tarife uygulamaya başladı buralarda tekrar ABD. Bunu dediğimiz gibi ulusal güvenlik perspektifinden değerlendirmek lazım. Yani yurt içindeki üretimi arttırmak ya da istihdamı arttırmak gibi yerli üreticiyi korumak gibi bir yaklaşımı belki iç siyasetinde olabilir. Hani seçmeninden oy kazanmak için böyle bir söylemi olabilir. İç siyasette böyle bir karşılığı olabilir. Ancak biz genel çerçeveye baktığımızda birinci gerekçenin ulusal güvenlik ve stratejik sektörler olduğunu görüyoruz. İkincisi Çin ile olan teknolojik rekabet durumu var. İşte Çin'in teknolojik atılımları ancak ABD'nin burada Çin'in teknolojik ilerlemesini işte illegal yollarla teknoloji transferi gerçekleştirdiği sebebiyle Çin'e karşı yaptırımlar uygulamak için tekrar tarifeleri gündeme getirdi. Bu dikkat çekiyor ikinci olarak. Nihayetinde de işte aynı zamanda müzakere ve tehdit tarifeleri söz konusu. Yani bir ülkeye istediğini yaptıramadığında tarifeyle tehdit etmesi durumu söz konusu olabiliyor. Daha iki gün önce örneğin işte Kanada'ya %100, Kanada'ya karşı olan tarifelerde %100 bir artış tehdidi geldi Trump'tan. Bunun sebebi eğer ki Kanada Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalarsa burada Kanada'ya karşı bir %100 tarife arttırımı olacağından bahsetti. Şimdi bunlara baktığımızda işte 1930'ların korumacılığıyla benzer olmadığını görüyoruz. Burada farklı bir tutum, farklı bir politika söz konusu.
Hocam peki ABD'nin bu gümrük tehditleri küresel tedarik zincirlerine nasıl bir kırılma yaratabilir? Bu durum gelişmekte olan ülkeler için bir risk mi yoksa yeni pazar arayışları için bir fırsat mı?
Bu tabii ki hem risk hem de fırsat olarak nitelendirilebilir. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Normalde en verimli, en düşük maliyetli üretim yapan üretici ya da tedarik zincirine sahip olan ülkelerin, firmaların piyasada daha aktif olmasını bekleriz. Ancak burada işte Trump'ın tehditleri sonucunda daha verimli olarak üreten değil de işte ABD politikalarıyla daha uyumlu halde çalışan ön plana çıkabilir. Yani düşünün bir ülke verimli bir tedarik zincirine sahip, verimli bir üretime sahip, düşük maliyetle üretiyor. Ancak yüksek tarife oranlarıyla karşı karşıya kaldığı için piyasada onun hakimiyeti değil de atıyorum daha düşük verimli üretim yapan ancak yüksek tarifeye maruz kalmadığı için ABD politikalarıyla uyumlu halde çalıştığı için onunla çalışılması daha mümkün hale gelmiş olabilecek böyle bir aslında bir dönüşüm durumu söz konusu olabilir.
Hocam gümrük duvarlarının yükselmesi küresel enflasyon ve maliyetler üzerinde nasıl bir baskı oluşturur peki?
Tabii gümrük duvarlarının yükselmesi doğrudan ürünlerin fiyatı üzerinde bir etki meydana getirmesini bekliyoruz. Çünkü gümrükler hem nihai tüketim mallarına uygulanıyor hem de ara mallara uygulanıyor. Burada nihai tüketim mallarına uygulananları zaten tarife oranında fiyata yansımasıyla bir enflasyon oluşturabileceğini öngörmek çok zor değil. Ancak bununla birlikte ara mallarına da işte vergi uygulaması, tarife uygulaması ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durumda üreticilerin maliyeti artıyor ve tekrar enflasyonist bir baskı oluşturabiliyor tarifeler. Dolayısıyla iki kanaldan da baktığımızda gümrük duvarları enflasyonist baskı oluşturması iktisat teorisinde oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam peki ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi küresel kalkınma hedeflerini nasıl sekteye uğratabilir?
Tabii ticaret savaşları hem dünya ticaret hacminde ciddi daralmalar meydana getirecek. Haliyle bunun sonucunda ihracatı dayalı büyüme modelleri ciddi anlamda sekteye uğrayacak. Yani ihracatın daralması ülkelerin büyüme amaçlarını bir bakıma sekteye uğratmış olacak. Dolayısıyla bunun yanında ticaretin en önemli nasıl diyelim yani aslında teknoloji ve teknoloji transferinin, teknolojinin, bilginin yayılımında ticaretin rolü çok önemli. Bir bakıma ticaretin azalması ülkeler arası, firmalar arası teknoloji ve bilgi yayılımını da daraltmış olacak. Dolayısıyla yeni teknolojilerin ülkelere, firmalara yayılamaması aynı zamanda yine olumsuz bir büyüme meydana getirmiş olacak. Dolayısıyla farklı kanallardan, çeşitli kanallardan olumsuz bir etki getireceğini söyleyebilmek mümkün.
Hocam, Türkiye üzerine dönecek olursak gündemde yeni bir gümrük kanunu çalışması var. Mevcut ekonomik konjonktürde Türkiye'nin gümrük mevzuatını yenilemesi neden bir zorunluluk haline geldi?
Şimdi bu mevzuattaki yenilikler, güncellemelerin bir kısmı AB mevzuatındaki güncellemelerle alakalı. Onları doğrudan biz uygulamak zorundayız. Çünkü Avrupa Birliği ile bir gümrük birliği anlaşmamız var. Bunun yanında ulusal olarak bizim de yaptığımız düzenlemeler var. Örneğin 29 fasılda 256 G-tip'te işte bir güncelleme söz konusu oldu. Bununla beraber 90 tane yeni ilave gümrük vergisi çıktı. Bunun yanında işte 90 tanesinde artma var. İlave gümrük vergisi oranında bir artış var. 72 tanesinde doğrudan yeni ilave gümrük vergisi meydana geldi. Bunlar var. Bunun yanında bizi tüketicileri ilgilendiren bu 30 euroluk gümrük muafiyetli ithalatımız, yani bireysel tüketici olarak siz işte bir e-ticaret sitesinden yurt dışından ürün alabiliyordunuz ve bunun sınırı 30 euroydu. Daha önceleri 75-150 euro civarındaydı. Kademeli olarak azaltıldı ve nihayetinde de kaldırıldı. Tabii bu da bireysel tüketicilerin ithalatını sekteye uğrattı. Haliyle bu tüketici refahında bir azalma meydana getiriyor olabilir. Ancak bunun yasaklanmasında daha önce de saydığım bu sağlık çevre standartları önemli bir rol oynuyor. Özellikle Çin e-ticaret sitelerinden yapılan ithalatların %81'inde bu toksik ve kanserojen madde tespit edildi. Bunların standartları karşılamadığı öğrenildi. Bunun yanında bu bizim ithalatlarımız, bireysel tüketici ithalatlarımız gümrükleri bir hayli yoğun tutuyordu. Yani düşünün, küçük küçük paketler gümrüklerde ciddi bir meşguliyete sebep oluyordu. Bu da artık hani tedarik zincirlerinin önemli olduğu, yani bizim firmalarımız, ihracatçılarımızın hızlı işlemlerin daha hızlı olması gerekçesiyle böyle bir rol olduğunu da söyleyebiliriz.
Hocam, yeni kanunla ihracatçılarımızın rekabet gücünü arttıracak ne gibi düzenlemeler beklemeliyiz? Hızlı gümrükleme süreçleri iktisadi büyüme rakamlarımızı doğrudan yansır mı?
Elbette yansıyacaktır. Böyle umut ediyoruz. Ama az önce saydığım bu ilave gümrük vergilerinde özellikle bizim ihracatçılarımızda, yani üreticilerimizde vergi istisnaları var. Yani işte atıyorum, biz tüketici olarak bir malı yani ya da bir firma nihai mal olarak bir malı ithal ettiğinde gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabilirken, ancak üretim amacıyla aramalı olarak ithal ettiğinde gümrük vergisine istisna tutulabiliyordu. Yani bu dipnot olarak bu ilave gümrük vergileri altında yer alıyor. Haliyle bu firmalarımızın, ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini azaltacak ve rekabetçilik kazanmasını sağlayacaktı. Bunu bekleyebiliriz. Bunun yanında gümrükleme işlemlerinin hızlanması, dijitalleşmesi, işte elektronik beyanname, tek pencere sistemi gibi bunlarla beraber gümrükleme süreçlerinin hızlanması firmalarımıza avantaj sağlayacak. Nitekim gümrükte geçirilen her ilave gün bir tarife oranı kadar bir maliyet oluyor firmalarımıza. Haliyle bunların hızlanması onlar için de avantaj sağlayacaktır.
Hocam, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği sürecinin güncellenmesi tartışılırken ulusal kanunumuzdaki bu değişiklikler Avrupa Birliği normlarına uyum açısından ne ifade ediyor?
Yani bizim dediğim gibi Avrupa Birliği'nin mevzuatını biz direkt uyguluyoruz zaten. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin oldukça önem verdiği çevre standartlarına da uyum sağlıyoruz. Haliyle yani bizim aslında Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla sağladığımız çabayı bazen bizim işte bakan yardımcılarımız vesaire de açıklama getiriyorlar. Avrupa Birliği'nden de benzer şekilde hani Türkiye'yi biraz daha avantajlı kılacak nasıl diyeyim uygulamalar beklediklerini ifade ediyorlar. Yoksa Türkiye bu noktadaki rolünü doğru ve düzgün biçimde üstleniyor. Bunu söyleyebiliriz.
Hocam, sizin profilinizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili çalışmalarınız da dikkat çekiyor. Gümrüklerdeki yeşil dönüşüm ve sınırdan karbon düzenlemesi mekanizması hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bazı ülkeler biliyorsunuz çevre standartlarına çok fazla dikkat etmeyebilir. Ama Avrupa ülkeleri ya da işte Türkiye de artık dikkat ediyor. Karbon izini biz gündemimize taşıyoruz. Yani çevre politikaları bizim için önemli. Çevreyi kirleten endüstrilerden, sektörlerden ilave vergiler alınabiliyor. Şimdi sınırda karbon denetimi şu anlama gelecek. Yani bir X ülkesi düşünün. Orada düşük çevre standartları var. Çevre vergileri düşük. Orada yüksek karbon emisyonuyla üretim yapan firmalar Avrupa'ya ya da Türkiye'ye ürünlerini ihraç etmeye kalktıklarında bir rekabet avantajına sahipler. Neden? Çünkü Almanya'da, Avrupa'da bu ürünü üretmeye kalksaydı çok daha fazla çevre vergisi ödemek zorunda kalacaktı. Üretim maliyetleri artacaktı. Ancak X ülkesinde düşük çevre standartları sebebiyle bu vergiler ödenmiyor. Daha düşük maliyetli üretim yapılabiliyor. Haliyle adil olmayan bir rekabet avantajı durumu söz konusu ortada. Ancak sınırda denetimle beraber bu ilave vergiye maruz bırakılarak bu şekilde bu adil rekabet ortamı tesis edilebilecektir.
Hocam, çevreci gümrük uygulamaları geleceğin dış ticaretinde belirleyici bir standart haline mi gelecek? Türkiye sanayicisi bu yeşil gümrük duvarlarına hazır mı?
Tabii. Türkiye sanayicisi de buna uyum sağlayacaktır. Ki geçmişe göre daha da uyum sağlıyor. Nitekim bizim politikalarımız da o yönde. Artık Türkiye'de çevreye oldukça önem verir bir pozisyonda. Bununla beraber dediğim gibi zaten Avrupa Birliği mevzuatlarına da tabi olduğumuz için haliyle bu anlamda Avrupa'yı kısmen takip ediyoruz. Yani biraz onun politikalarını da uyguluyoruz ve haliyle daha çevre odaklı bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanıyor olmamız, bunun payının giderek artıyor olması bunun bir örneği. Sanayicilerimiz de nispeten kendini buna hazırlıyorlar ve kısa sürede daha uyumlu hale geleceklerini umuyoruz.
Son olarak hocam, 2025 yılı ve sonrası için küresel ticarette gümrüklerin rolü azalacak mı, yoksa daha denetleyici ve belirleyici bir yapıya mı bürünecek?
Gümrüklerin rollerinin azalacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Özellikle işte görüyoruz mesela Trump'ın tehditleri, tarife oranlarının sürekli dünya gündeminde oluyor olması gümrüklerin rollerinin azalmayacağını bize aslında söylüyor dolaylı yoldan. Bununla beraber siyasi ya da askeri gerilimlerin arttığı ortamlarda genellikle gümrüklerin rolleri de artar. Yani iki dünya savaşı öncesinde de ülkeler korumacılığa döndü. Tarife oranlarını arttırdılar. Serbest ticaret azalmaya başlamıştı. Çok şükür günümüzde henüz böyle bir durum yok. Hala hani serbest ticaret devam ediyor ciddi biçimde. Ancak Trump'la beraber biraz korumacılığın rolünün arttığını söyleyebiliriz. Gümrük günün temasında olduğu gibi tabii yine standartlara da vurgu yapmak lazım. Gümrüğü sadece vergi toplama merkezi değil dedik gümrükler. Haliyle burada işte o sağlık çevre standartlarının sağlanması, bu denetimlerin artması gümrüklerin rollerini de arttırıyor. Gümrüklerin rolleri belki sadece hani işte dijitalleşmeyle beraber süreçlerin hızlanması şeklinde olabilir. Hani müdahalesi az olabilir. Ama haricinde işte kaçakçılığın önlenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, çeşitli standartların sağlanması bu noktalarda gümrüklerin önemi giderek artacaktır.
Hocam programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Son sözleriniz için mikrofonu tekrardan size bırakalım. Buyurun lütfen.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çağırdığınız için, davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. İfade etmeye çalıştık. Gümrüklerin rolleri dediğimiz gibi giderek artacak. Umuyorum Türkiye'de burada politikalarıyla beraber hem ayrışmaya, pozitif anlamda ayrışmaya devam edecektir diye umut ediyoruz.
Teşekkür ederiz hocam. İzninizle programı kapatıyorum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kİ'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleydik. Ben program sunucunuz Zehra Şöhrü Öresin. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Ali Rıza Solmaz hocamıza programımıza konuk olduğu ve sorularımızı yanıtladığı için tekrardan teşekkür ediyoruz. 27 Ocak Salı günü Radyo Kİ'de en güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye kadar hoşça kalın, Radyo Kİ'yi dinleyerek kalın.
Güne Bakış sona erdi.